Ayrım 45.
Sayfa 233. Komisyona göre imza yoksa bile diğer belgelerden başvurucunun kimliği belirlenebiliyorsa, başvuru anonim olmaktan çıkmakta ve kabul edilebilir bulunmaktadır. Dipnot: Council of European Convention of Human Rights Manual, Strasbourg 1983, sayfa 81'den naklen Ünal, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, sayfa 180. Bugün bu uygulama sürdürülmektedir. Dolayısıyla imzanın varlığı tek başına yeterli görülemez. Ayrıca başvurucunun kimlik bilgilerinin de yer alması gerekmektedir. Şu var ki imzanın varlığına rağmen kimliğinin anlaşılamadığı yahut kolaylıkla belirlenemeyecek olan başvurular anonim nitelik taşırlar. Dipnot: Treschel, Artikel Vanset, sayfa 623. Örneğin, komisyonun eski tarihli bir kararında Lover of Tranquility imzalı bir başvuru, dosyadaki bilgi ve belgelerden sahibine ait kimliğin belirlenememesi nedeniyle anonim olarak değerlendirilerek kabul edilemez bulunmuştur. Dipnot: AİHK No 361/58 1/9/1958 Digest 5 sayfa 334'ten nakleden Treschel, Artikel Vanset, sayfa 623. Kimlikleri belli olmayan kişiler adına bir dernek tarafından yapılan başvuru komisyon tarafından reddedilmiştir. Dipnot: AİHK Rec No 10.983/84 12.5/1986 DR 47 sayfa 225. Komisyon başka bir olayda üyelerinin kimliklerine yer verilmemiş olmasına karşın bir derneğe ait başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur. Ancak belirtelim ki ikinci örnekte dernek üyelerinin menfaatini kendi menfaati olarak dile getirmiş ve komisyon önünde üyeleri adına değil bizzat kendi adına başvuruda bulunduğunu dile getirmiştir. Dipnot: AİHK Rec No 7805/77 5/5/1979 DR 16 sayfa 68-76. Özellikle sözleşmenin ilk zamanlarında zaman zaman başvuru yolunun kullanılmasının bir yansıması olarak üzerinde oluşabilecek maddi ya da psikolojik baskılardan sıyrılabilmek için gerçek başvurucuların bile yaptıkları başvurularda anonim kalmayı arzuladıkları durumlarla karşı karşıya kalınabilmiştir. İşte bu nedenle başvurunun yapılmasını müteakip, isminin açıklanmasını isteyip istemediğinin de belirtilmesi uygulamasına gidilecektir. Böyle bir istemin varlığı durumunda başvurucunun adı gizli tutulur. Başvurucunun isminin gizli tutulması, başvurunun anonimliği anlamına gelmez. Dipnot: Dişk van Hofvan AGE sayfa 109, Yıldız Leach AGE sayfa 60. Bu gibi durumlarda başvurucunun adı ve soyadı A, K, X gibi belirleyicilerle ifade olunur, başvurunun her aşamasında gizli tutulur ve hiçbir halde açıklama yoluna gidilemez. Dipnot: Velu Ercek AGE sayfa 872, Renucci AGE sayfa 518, Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 94. Uygulamada anonimlik koşulu önemli bir yere ve konuma sahip bulunmamaktadır. Başvuruların hemen hemen tamamına yakınında başvurucunun adı ve diğer bilgilerine yer verildiği görülmektedir. Nitekim geçmişten bugüne başvurunun anonimliği nedeniyle kabul edilebilir bulunmamasına ilişkin örnek sayısı hayli sınırlıdır. Dipnot: Dişk van Hofvan AGE sayfa 109, Demirel AGM sayfa 21. Ayrıca anonimlik koşulu mümkün olduğunca esnek bir yaklaşım içerisinde değerlendirmekte ve aşırı şekilciliğe bağlanılmayarak bir biçimde başvurucuların kimliğinin belirlenebilmesi durumunda başvuru kabul edilebilir bulunmaktadır. başvurucunun başvuru formunun değerlendirilmesi sonucunda kayda alınması söz konusu olduğundan kime ait olduğu belirlenemeyen başvurular işleme konulmamaktadır. İmzasız olmama koşulu bazı yazarlar tarafından eleştirilmiş ve ihlalin ağır, önemli ve kolektif nitelik taşıyorsa, böyle bir durumda bu koşulun aranması insan hakları koruma mekanizmasının işlemesindeki verimliliği ve etkililiği azaltabileceği ifade edilmiştir. Dipnot, Weipringhaus Hansa Atfen, Demirel AGM sayfa 22. Ancak bu görüşe katılamamaktayız. Çünkü eğer başvurunun anonim yapılmasından amaç, kimliğin korku nedeniyle gizlenmesi ise zaten koruma mekanizması bu ihtimalleri düşünerek başvurucudan bu yönde bir istek gelmesi koşuluna bağlı olarak kimliğin gizli tutulmasını kabul etmektedir. Bunun dışında başvurucunun dava dilekçesine anonim kılmak için ne gibi bir özel nedeni olabilir? Kaldı ki gerek 11 nolu protokol öncesi dönemde, gerek 11 nolu protokol sonrası dönemde Strasbourg makamları bu koşula katı bir biçimde yaklaşmamışlar ve kimliğine ait bilgilerin çıkartılabilmesi koşuluyla başvuruları bu koşul yönünden kabul etmişlerdir. Kaldı ki ne mahkemenin her sözleşmeye aykırılık iddiasına bakmak gibi bir yetkisi bulunmakta, ne de kişisel başvuru yolu actio popularis amaçlı olarak kullanılabilir. B. Uluslararası bir yargı merciine aynı konuda başvuruda bulunulmamış olması. Non bis in idem kuralı. Non bis in idem ilkesi esasen her türlü yargı sürecinin ayrılmaz bir unsurunu oluşturmaktadır. Aynı davanın iki kez incelenememesi kadar doğal bir kural olamaz. İnceleme kavramıyla bir başvurunun daha önceden kesin bir kararla kabul veya reddedilmiş olması kastedilir. Dipnot, Renucci AGE sayfa 518. Diğer yandan bu kuralın mantığında farklı uluslararası yargısal makamları, sebebi, tarafları ve konusu aynı başvurunun yapılması veya birinin verdiği karara karşın sorunun bir başka yargısal mekana taşınması, bu yargı yerleri arasında hiyerarşik bir yapılanmanın varlığını gerekli kılar ki, kesinleşmiş bir yargı kararı bakımından böyle bir keyfiyet söz konusu olamaz. Dipnot, Renucci AGE sayfa 519. Sözleşmeye göre aynı konuda AİHM'ye veya uluslararası bir yargı organına önceden bir başvuru yapılmamış olması gerekir. Maddede iki ayrı başvuru yerinden söz edilmektedir. Birincisi, AİHM'ye daha önceden sunulmuş ve incelenerek olumlu veya olumsuz bir karar alınmış bir sorunun yeni bir başvuru konusu yapılmasıdır. Diğeri ise aynı konuda uluslararası bir yargı organına başvuruda bulunulmuş olması. Aslında bireylerin veya birey topluluklarının uluslararası yargı makamlarına başvuru yolunu işletmeleriyle ilk bölümde ayrıntılarıyla açıkladığımız Birleşmiş Milletler düzeyinde ve bölgesel düzlemde getirilmiş sözleşmeler çerçevesinde, örneğin Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile öngörülmüş olan İnsan Hakları Komitesi'ne başvuru, yapılan başvurular anlaşılır. Eğer aynı konularda bu organlarla birlikte AİHM'ye de başvuruda bulunulmuşsa veya daha önceden mahkemenin bakıp da karar verdiği bir konu tekrar önüne getirilmişse, bu durum bir kabul edilemezlik sonucunu doğurur. Non bis in idem ilkesinin bir amacı da değişik uluslararası makamların vereceği kararlar arasında uyuşmazlık risklerini önlemektir. Çünkü böyle bir durumda bu mahkemelerden hiçbirisinin diğerine bir üstünlüğü bulunmadığından veya kararını bozma yahut değiştirme yetkisi olmadığından bu alanda bir takım sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Dipnot, Treschel, Artikel 27, sayfa 627. Maddede geçen başvuru alanlarından biri AİHM'ce incelenmiş konulardır. eski metinde komisyonca incelenmiş konulardan söz edilmektedir. 11. protokolla komisyonun varlığına son verildiğine göre, önceden komisyon tarafından bakılan başvuruların da bu anlamda düşünülmemesi için herhangi bir sebep yoktur. Dolayısıyla bir başvuru 11. protokol öncesi komisyon veya mahkemece incelenmiş ve kabul edilemez bulunmuşsa veya kabul edilebilirlik kararı alınmış olmakla birlikte dostane çözüm yoluyla son bulmuşsa veya mahkeme kararıyla sonuçlanmışsa artık non bis in idem yasağı içerisinde değerlendirilir ve kabul edilemezlik kararı verilir. AİHK bir kararında iki başvurunun tarafları, konusu ve sebepleri itibarıyla aynı olması durumunu non bis in idem olarak değerlendirmiştir. Dipnot: AİHK 38-1959 Rekno 347/58 Ex Belçika Anuer 2 sayfa 410. Aslında denilebilir ki sözleşmenin 35/2b ile getirilen bu kural, hukukun genel ilkelerinden biri olan kesin hüküm ilkesinin bir yansımasıdır. Böylece mahkemenin veya komisyonun başvurunun kabul edilebilirliği ya da edilmezliğine ilişkin kararları yargısal nitelikte görülerek yeniden başvuru yapılması kesin hüküm ilkesine aykırılık biçiminde değerlendirilmektedir. Dipnot: Batum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye sayfa 40. Aslında konu, sebep ve tarafları aynı olan bir başvuru kabul edilemezlik olarak değerlendirilmekte ise de komisyon kararlarına bakıldığında taraflar konusunda fazla katı bir tutum içerisinde olunmadığı görülmektedir. Nitekim bu bağlamda bir tutuklunun yaptığı başvurunun ardından aynı konu ve sebebe dayalı olarak tutuklunun annesi tarafından yapılan başvuru taraflar açısından değil de konu ve sebepleri bakımından aynı nitelikte oluşu nedeniyle kabul edilemez bulunmuştur. Dipnot: AİHK 28-8-1959 Rekno 499/59 Ex Almanya Anuer 2 sayfa 397 Aktaran Gölcüklü Gözübüyük AGE sayfa 95. Sözleşmenin 35/2b hükmündeki kuralın iki temel amacı bulunmaktadır. Dipnot: Cohen-Jonathan Aspect Européen de Droit Fondamentaux sayfa 35. Bir yandan mahkemeye aynı konu ve amaçla yapılan başvuruların yeniden getirilmesini engellemek, dolayısıyla sözleşme ile kurulan denetim sisteminin gereksiz başvurularla kuşatılması ve koruma sürecinin uzamasını engellemek, diğer yandan aynı amaca ve esasa dayalı uluslararası yargı makamlarına yapılacak çifte başvuruları önlemektir. Nitekim İnsan Hakları Komitesi, AİHK'ye yapılmış bir başvuru nedeniyle kendisine de yapılmış başvuruyu reddetmiştir. Dipnot: 6-7-1992 RUDH 31-7-1992 sayfa 232'den naklen Cohen-Jonathan Aspect Européen de Droit Fondamentaux sayfa 35. Belirtelim ki eğer sonraki başvuru öncekine göre yeni olgulara dayanıyorsa artık 35/2b uygulama alanı bulamaz. Ancak bu yeni olguların komisyonun veya mahkemenin daha önceden karara bağladığı başvurunun esasını değiştirme özelliği taşıması gerekir. Dipnot: AİHK No 434/58 36-1959 Anuer 2 sayfa 355 3806/68 4-10-1968 Anuer 5 11 sayfa 608 5971/73 19-12-1973 8206/78 10-7-1981 Anuer 5 25 sayfa 147 nakleden Erjek Velü AGE sayfa 874. Ancak yeni olguların yeni hukuksal iddia niteliğini taşımaması gerekir. İddia niteliğini taşıyan bilgiler veya olgular yeni olgular olarak değerlendirilemezler. Dipnot AİHK Rekno 8206/78/10/7/1981 DR 25 sayfa 147. Eğer bir başvuru iç hukuk yolları tüketilmediği veya sonradan tamamlanabilir bir usul eksikliğinden dolayı reddedilmişse, sonradan iç hukuk yolları tüketilerek veya sözü edilen eksiklikleri tamamlamak suretiyle yapılan başvuru yeni bir başvuru sayılır. Dolayısıyla da 35/2B kapsamında değerlendirilemez. Dipnot AİHK No 347/58/38/1959 Annuer Cilt 2 sayfa 407. Diğer yandan yargılama süresinin uzunluğundan dolayı başvurulmuş ve bu başvuru kabul edilemez bulunursa, belirli bir süre geçtikten sonra bu geçen sürede eklenmek suretiyle yapılan başvuru yeni bir olgu olarak değerlendirilir. Dipnot AİHK No 347/58/38/1959 Annuer Cilt 2 sayfa 407. Aynı şekilde tutukluluk süresinin uzunluğundan dolayı yapılan başvuru reddedilmişse, bu redden sonra tutuklulukta geçen süre de ek süre olarak yeni bir olgu sayılır ve yeniden değerlendirmeye alınır. Dipnot AİHK No 9621/81/13/10/1983 DR Cilt 33 sayfa 217 10785/84/18/7/1986 DR 48 sayfa 102 Aktaran Treysel Artikel Venset sayfa 626 35/2B'de geçen diğer uluslararası yargı mercilerinin instance, prosedür, neler olduğuna ilişkin açık ölçütleri belirlemekten ziyade bunları sayma yoluna gitmek daha kolay olacaktır. Çünkü bugün kişilerin gidebileceği uluslararası merciler bellidir. Böyle bir mercinin ciddi ve objektif bir soruşturma ve arabulucu yöntemlerine göre sorun hakkında karar verme yetkisi olmalıdır. Aslında bu anlamda merci de fazla değildir. Her şeyden önce Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi seçmeli protokolündeki düzenlemeyi zikretmek gerekir. Çünkü bu sözleşmenin seçmeli protokolünde de AİHS'de yer alan bazı haklara yer verilmiş ve kişisel başvuru yoluyla da bunların korunması mekanizması getirilmiştir. Uluslararası ölçekte buna bir de her türlü ırk ayrımcılığının önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşme ile işkence, insanlık dışı işlemlere maruz bırakılmamaya ilişkin sözleşme ile getirilen prosedürleri katmak gerekir. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü de AİHS'de yer alan bazı hakları düzenlemiş olduğundan, örneğin sendika hakkı, burada yer alan prosedürleri de bu kapsamda düşünmemiz gerekir. Nitekim bu örgüte yapılan bir başvuru daha sonra AİHK'ye getirilmiş, ancak komisyon tarafından kabul edilebilirlik kararı verilmiştir. Dipnot Bakınız AİHK Rekno 11603/85/21/1987 Council of Civil Service Unions Birleşik Krallık DR 50 sayfa 228 ve devamı Treysel Artikel Venset sayfa 628 Dirkhoff AGE sayfa 117. Bunun dışında pek çok insan hakları koruma mekanizmaları oluşturulmuşsa da kişilere bizzat başvuru yolu tanınmadığından böyle bir sorunla zaten karşılaşılmaz. Örneğin çocuk hakları sözleşmesi gibi. Dipnot Treysel Artikel Venset sayfa 628. Ayrıca belirtelim ki Mülteciler Yüksek Komiserliği Uluslararası Yargı Merciği olarak kabul edilmemektedir. Dipnot: Bakınız Treschel, Artikel Vanset, sayfa 628, DN2'de yer alan yazarlar. Bölgesel düzeyde ise AİHS'nin bu hükmü bakımından uygulama alanı bulabilecek bir sistem de AB sistemidir. Çünkü burada da bazı haklara dayalı olarak kişilerin, her ne kadar kişisel başvuru olarak değerlendirilemezse de, Lüksemburg Mahkemesi'ne harekete geçirme hakları söz konusudur. Dipnot, Dijk van Hof van AGE, sayfa 117. Ancak komisyonun başvuru konusunu incelik ve titizlikle ele alması beklenir. Sakki, Telebiella davasında komisyon buna gereken özeni vermemiştir. Çünkü bu davada bilindiği üzere başvurucu, Lüksemburg Mahkemesi'nde mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını ileri sürmüş olmasına karşın Strasbourg'da ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini dile getirmiştir. Dipnot, AİHK, Rekno 652/74, 12.3.1976, Sacchi, İtalya, DR 5, sayfa 42. AİHK bir kararla ya da karar dışı yolla uyuşmazlığın çözümüyle tamamlanmış bir prosedür sonrası aynı soruna ilişkin yapılan başvuruyu kabul edilemez bulmaktadır. Şu halde yeni olaylar ve olgular dışında herhangi bir nedenle kabul edilemezlik kararının ardından bu karara karşı yeni bir başvuru 35/2B yasağı içerisinde değerlendirilir. Dipnot, Treschel, Artikel Vanset, sayfa 629. Bir uluslararası kuruluşa yapılan başvuru, başvurucunun işlemi üzerine askıya alınsa da başvuru olarak varlığını sürdürür. Dipnot, AİHK No 17.512/90, 36.1992, Treschel, Artikel Vanset, sayfa 629. Ancak eğer başvuru geri çekilmişse artık engel kalkar ve aynı başvuru kapsamında değerlendirilemez. Dipnot, AİHK No 8464/79, 3.12.1979, Treschel, Artikel Vanset, sayfa 629. Son zamanlarda AİHM dostane çözüm yoluna bağlanmış bir uyuşmazlığın daha sonradan bir başvuru konusu edilmesini kabul edilemez olarak görmemektedir. Dipnot, AİHM 22.4.1998 Ex Fransa D 1998'den nakleden Renucci AGE sayfa 518. Mahkemenin yaklaşımına göre bu durum bir anlamda tarafların sözleşme ile güvence altına alınmış bir haktan vazgeçmesi anlamına gelmekte ve bu da sözleşmeye uygun bir vazgeçme olarak kabul edilmektedir. Dipnot, Renucci AGE sayfa 519.